7. kasetin B yüzü sayfa 185. Sorularınızı cevaplamadan önce şunları söylemek istiyorum. Salondakilerin bütün sorularına cevap verme imkanım olmayabilir. Önceden özür dilerim. Ben gideceğim, sizler yaşayacaksınız. Yaşamak sizi sorulara kendinize cevap bulmanız demektir. Beni anlamanızı ve eğer mümkünse bağışlamanızı rica ediyorum. Sonuç olarak şunu söylemek isterim. Kendi buluşumu bir şöhret, izzeti nefis insanlar üzerinde üstünlük kazanmak için açıklamadım. Bunlar saklı kalabilir ve dünya şimdiye kadar olduğu gibi mutlu bir cahillik içinde yaşayabilirdi. Ebediyetin anlamı ve özü olarak yaratılışımızın amacı da devamlı mükemmelleşen idrakımızla dünyayı kavramak değil mi? Başka türlü olsaydı zaaflarımız ve kaprislerimiz dolayısıyla gerçekleri görmek istemeyen bizler tarafından aranmayan ve kavranmayan kainatın ebediyetin hiçbir anlamı kalmazdı. Böyle bir durumda biz akıllı yaratık statüsünü kaybetmiş olmaz mıyız? Çünkü bizler olmadan tanrılar tanrı değildir, madde boştur. Tekamül yolunu bilgiden geçtiğini iddia ediyorsak, o zaman yeni ve kapsamlı bilgi akını ebediyetin özü olmuyor mu? Medeniyetin sonsuzluğu idrak etmenin sonsuzluğu demektir. Ama kendi çıkarlarımız için, yani gerçeğe aykırı olarak idrak etmekten kaçınıyorsak, bu kadar arzu ettiğimiz ebediyetten de kaçınıyoruz demektir. Bu kadar sarih olan meseleler hakkında böylesine mücerret şekilde konuştuğum için dinleyenlerden özür dilerim. Ama Robert Burke'ü öldürdüğümüz bugün ebediyetimizin de bir parçası onunla beraber öldürdük. Affınıza sığınıyorum ben. Kendini zor tutan Walter Shermet onun sözünü kesti. İzninizle Filofey kardeş. Ulvi konular hakkında konuşmak güzel. Ebediyet felsefesi ilginç. Ama siz doğuşun sırlarına müdahale ettiniz. Yani hamile kadınlar da Kassandra işaretini ortaya çıkaran uzay araştırmalarınızı kastediyorum. Siz bizim egomuza caiz olmayan bir baskı yapıyorsunuz. Bizi kendi uzay kontrolünüzde tutmak istiyorsunuz. Hatırlatayım ki yeryüzünde hiç kimse buna katlanmayı arzu etmiyor. Altını çiziyorum. Dünyada bizim günahkar dünyamızda. Her şey hakkında öfkeli kalabalığın elinin yetişmediği uzay yüksekliğinde fikir yürütmeyin. Hem de çok haklı olarak öfkelenen bir kalabalık hakkında. Kendi tutumunu açıkladığım için özür dilerim. Bu durumda resmiyete ve sunucu etiketine yer yok. Hangi iyi niyetli olursa olsun, kendi bilimsel keşifleriniz bence kendi kibiriniz için dünya insanları kargaşaya sokma hakkını size kim verdi? Hangi güç sizi buna itti? Bu kutsiyete hakaret değil mi? Özellikle bir rahip olan Rus din çevrelerinin ısrar ettiği gibi yalancı rahip olsanız bile sizin için bu böyle değil mi? Tanrı'nın yasalarına karşı gelmiyor musunuz? Kutsal kitapta doğurun ve çoğalın denmektedir. Ve hiçbir şart koşulmadan siz ise hiçbir kimsenin kontrol edemeyeceği bir olayı teftiş etmeye kalkıştınız. Böylece doğuşun sırrını cehennem güçlerine kurban etmiyor musunuz? Fikrimi sorarsanız bu tam böyle. Mr. Ordok bunu bir politikacı olarak söyledi. Ben ise milyonlarca seyircinin fikrine saygı duyan bir gazeteci olarak söylüyorum. Bu anda salonda gürültü koptu. Bu çok tuhaf ve emsali görünmeyen bir durumdu. Gazeteciler yerlerinden fırlıyorlar, mikrofonlara hücum ediyorlar ve sanki önlerindeki bir televizyon görüntüsü değil, sahnede bulunan Filofey'in kendisiymiş gibi el kol sallıyorlardı. O ise ekranda dudaklarını sıkarak ve gözlerini süzerek onlara bakıyor, sakin görünmeye çalışıyordu. Acıdan yüzünün kasıldığını görüyordu. Bu olaya basın toplantısı demek imkansızdı. İhtirasların taşmasına bakılırsa bu bir mitingden farksızdı. Mikrofonlara ulaşan herkes sadece adını soyadını mensubu olduğu gazeteyi ve haber ajansını söylüyor ve hemen uzay rahibinden hesap sormaya başlıyordu. Hiçbir felsefe yoktu. Hayat pratiği her şeyin üstündeydi. Filofey'e ağzını açmaya imkan tanımıyorlardı. O galiba fenalık geçiriyordu. Aniden ekrandan yok oldu. Salon birbirine girdi, ekran boştu. ''Neredesiniz? Size neler oluyor?'' diye Walter Shermet bağırdı. Bu anda o elinde astronot giysisiyle beliriverdi. Salondaki sesler hemen kesildi. Bu da neyin nesi diye herkes hayrete düşmüştü. Filofey ise sessizce astronot elbisesini giymeye başladı. Bu aradan yararlanan Anthony Younger ayağa kalktı ve salona hitaben konuşmaya başladı. Bu toplantıyı düzenleyenlerden biri olarak beni dinlemenizi rica ediyorum. Bu olayla ilgili benim de görev ve haklarım var. İlk önce Walter Shermet'in basın toplantısının geri kalan kısmını yönetmeyi bana bırakmasını isteyeceğim. Salonda cereyan edenler maalesef becerikli gazetecilerin toplantısına benzemiyor. Basın toplantısında sorular ve cevaplar yer almalıydı. Şimdilik profesyonelce sorulara rastlamadım. İhtiraslar mantığı bastırıyor. Birçok basın toplantısına katıldım ama böylesini hiç görmedim. Hatta İran Körfezi'ndeki son savaş esnasında bile sorular değişikti ve farklı görüşleri aksettiriyordu. Şimdi ise hepiniz bir koro şeklinde konuşuyor ve aynı hükmün altına imza atıyorsunuz. İzninizle Anthony Younger diye nihayet Walter Sherman dayanamadı. O zaman niçin siz de salondakilere hem de sadece onlara değil tüm dünyaya kendi fikirlerinizi aşılamak istiyorsunuz? Ayrıca diğer katılımcılara da kendi fikirlerini açıklama imkanı niçin tanımıyorsunuz? Sayın Walter Sherman, bu televizyon aracılığıyla milyonlarca halk kitlesine kendi sadakatinizi bildirerek büyük politik kapital toplayabileceğinizi anlıyorum. Öyle değil mi? Ama hakikat bu yolla ortaya çıkmaz. Durum çok değişik. Bunun için de geç olmadan politikadan ve onun cazibesinden el çekelim. Evet, eğer başarabilirsek sevgili politikamızın her türünden uzaklaşalım. Başka türlü meselenin özüne yaklaşamayız. Hakikati anlamak cesaret ve gerçekçilik gerektiriyor. Sizin gerçeğiniz ve cesaretiniz nerede diye salondan bir ses yükseldi. Walter Shermet beğeniyle kafasını salladı ve küstahça gülümsedi. Salondakiler sustular ve dikkat kesildiler. Ortaya çıkan sessizlikte Anthony Younger kelimelerin üstüne basa basa konuştu. Cesaret mi dediniz? Bu konuda karar verme yetkisine sahip değilim. Çünkü cesaretim var. Ama esas meseleye gelelim. Çünkü önümüzdeki ekranda büyük bir bilimsel keşif yapmış ve hatta bence tarihte emsali görülmemiş bir keşif, bir insan bulunuyor. Bu keşfi beğenip beğenmemeniz söz konusu değildir. Bu bilimdir. Filofey kardeş, bana göre ise o peder Filofey'dir. İnsanlık için büyük önem taşıyan Cassandra problemine dikkatimizi çekmek istiyor. Başka bir çağdaşımız bugün kalabalık tarafından öldürülen futurolog Robert Burke, Filofey'in keşfini insan ruhunun tekamülünde yeni bir adım olarak değerlendiriyordu. O gazetede bu konuda makale yayınlamıştı. Bu onun son sözü, son vasiyetiydi. Orijinal fikirlerimden ve bunların neticelerinden bahsetmiyorum ama şunları söylemek istiyorum. Günübirlik menfaatlerimiz uğruna Cassandra embriyonları problemini reddetmeyelim. Söz konusu olan budur. Şimdi kendi kendimize malum mesele hakkında peder Filofey'e şu soruyu soralım. İnsanoğluna malum olan Cassandra embriyonlarının varlığı karşısında bundan sonra ne yapabiliriz? Mr. Younger diye sıralardan bir kadın sesi yükseldi. Bu sorunuzda çok ileri gitmediniz mi? Henüz embriyon aşamasında olan bir varlık söz konusu olabilir mi? Profesyonel sorular istiyordunuz. İşte basın için acı ve umutsuzluğa sürüklediğiniz milyonlarca okur ve seyirci için açık ve net olarak şunu söyleyin. Hiç kimse bir tek canlı bile bunu istemediği halde niçin siz ve Filofey bu meşum problemi topluma zorla kabul ettirmeye çalışıyorsunuz? Tam tersi madam, istiyorlar. Hem de bir değil, sayısızca canlı bunu istiyor. Doğacak yavrular size müracaat ediyor. Onları dinlememiz için yalvarıyor ve onlardan daha fazla kendimizi düşünmemizi istiyorlar. Biz size onlara da kendimize de cevap vermiyoruz. Cesaretsizlik gösteriyoruz. Çünkü kendimizi kandırmak pahasına bile olsa bu zavallı embriyonlardan kurtulmak kolaydır. Ve bunda hepimiz, biz de siz de madam, tüm önceki nesiller de suçludur. Tekrar ediyorum, hepimize seslenen bu varlıklar, büyük bilim adamı Filofey'in yapmayı başardığı gibi duyulmak, tanımlanmak ve anlaşılmak istiyorlar. Ben bu zatın büyüklüğü hakkında yüzüne karşı konuşmak zorundayım. İşte o önünüzdeki ekranda. Ama başka çarem yok. Evet, o büyük bir insan. Bu meşhur problemi topluma kabul ettirmeye Bizi neyin mecbur ettiğini açıklamamı istediniz. Acaba Einstein izafiyet kanununu baskı altında mı bulmuştu? Aynı durum Filofey için de geçerlidir. O bir bilim adamıdır. Bu bir bilimdir. Bu bir istidattır. Bu Tanrı'nın bir lütfudur. Bu deneydir ve keşiftir. Bu zekanın faaliyetidir. Ben böyle anlıyorum. Tıpkı güneşin dağlar arkasından doğuşu gibi. Bu keşfe karşı koymak da imkansızdır. Söz konusu olan şudur ki, insanlar kendi yolumuzu belirleyemeyiz. Kendi kendimize şunu demeliyiz. Bundan böyle insanlığa yeni hayat stratejisi lazımdır. Bu anda Walter Sharmet sert bir hareketle masanın üzerindeki telefonun aizesini kaldırdı ve birilerine kısaca sordu. Santral hazır mısınız? Ve ahizeyi yerine koymadan sinirli bir şekilde Anthony Younger'a doğru döndü. Filofey ile sizin belagatınızı dünya kamuoyunun cevabını duymak ister misiniz? İkna olmak istiyor musunuz? Siz neyi kastediyorsunuz? Basın toplantımızın dünyanın çeşitli kentlerinde meydanlarda yayınlandığını hem de anında tercüme edilerek işte hep birlikte tüm bu salondakilerle dünyada neler olduğunu halk kitlelerinin rahip Filofey ve yandaşlarının fikirlerini tepkisini görelim. Bir daha hatırlıyorum ki olay çeşitli ülkelerde günün değişik saatlerinde ve farklı dillerde cereyan ediyor. İşte dikkat diye elindeki telefona komuta etti. Ana monitörü bağlayın. Önce bize Tiananmen'i gösterin. Dünyanın en kalabalık devletinin başkenti Pekin'de neler olduğunu görelim. Sahnenin ortasında büyük ekranda insan selini kaynadığı Tiananmen meydanı göründü. Meydanın tam karşısında taş gibi ifadesiz yüzlü, boz asker ceketi giymiş Mao Zedong'un portresi asılmıştı. Meydanda Mao'nun sert bakışları altındaki korkunç kalabalık bir insan okyanusunu hatırlatıyordu. Çinliler yangındaymış gibi çığlık atıyor ve bağırıyorlardı. Muhabirin söylediğine göre bu meydanda böyle bir izdiham ancak 1989 yılında öğrenci isyanının bastırıldığı zaman yaşanmıştı. Muhabir, Tiananmen'den yükselen seslere kulak verin. Filofey'e ölüm, sosyalizm düşmanını roketle düşürmeli diye Pekin'den bildiriyordu. Salondakiler Filofey'i onun ekranda bile fark edilen bembeyaz, ağarmış soluk yüzüne, mikrofonun önünde taş kesilmiş Anthony Younger'a ve komuta vermeye devam eden Walter Sharmet'e bakıyordu. Şimdi de Moskova'yı Kızıl Meydan'ı bağlayın, dikkat! Kızıl Meydan'da da aynı olaylar oluyordu. Tan yeri ağrıyordu, her tarafta ateşler yanıyor ve kalabalık bağırıyordu. Yalancı Filofey'e ölüm, provokatörü roketle düşürmeli. Bu çılgın heyecanlı kalabalığın başı üzerinden uçan, birkaç defa ekranda beliren ve gayri ihtiyarı herkesin dikkatini çeken baykuşa benzer bir gece kuşu ise çok tuhaf bir görüntü oluşturuyordu. Bu kuş sanki gözle görünmeyen bir iple bağlanmış gibi alacakaranlıkta çırpınıyor, mozole Kremlin duvarları ile bağıran kalabalığın üzerinde oradan oraya uçuyordu. Tempoyu düşürmeyen Walter Sharmet ise dünyanın çeşitli noktalarının canlı bağlantıyla ekrana yansıması için yeni yeni komutlar veriyordu. Berlin, Varşova, Montreal, Rio de Janeiro ve her tarafta aynı manzara, aynı çığlıklar ve bağırtılar. Hüküm sürüyor, aynı karar çıkartılıyordu. Filofey'e ölüm, alçalı roketle düşürmeli. Yeter, beni dinlemenizi rica ediyorum diye soldaki ekrandan Filofey'in sesi duyuldu. Evet, sizi dinliyoruz. Filofey kardeş diye yine suni bir cilve ve rahatlıkla Walter Sharmet cevap verdi. Şimdi işleyen demokrasiyi kendi gözlerinizle gördükten sonra ne diyeceksiniz? Bunları söylerken Walter Sharmet vücudun doğrulttu ve kafasındaki kellik zafer işareti gibi parladı. Filofey şimdiye kadar ne söylemek istediysem yine aynısını diyeceğim diye cevap verdi. Bu sırada onun yüzünün ifadesinden sınır çizgisine geldiği, önemli bir karar verdiği anlaşılıyordu. Mr. Sharmet, dünyanın çeşitli yerlerinden derlediğiniz bu röportaj için size minnettarım. Bundan sonra hiçbir şüpheye yer kalmıyor. Manzara açıktır. Ben tam bir hezimete uğradım. Benim amacım insanlara felaketten kaçma yollarını göstermek ve dahası tekamülün yeni halkasına dikkat çekmekti. Bunun yalnız bir yolu var. Kassandra embriyonlarının tehlike işaretlerine kulak vermek ve toplumun bir bütün olarak ve her birimizin ayrı ayrı mükemmelleşmesi için gereken sonuçları çıkarmak. İşte sonuç. Benim bu çabalarım boşa gitti. Çağdaşlarım çağrılarıma olumsuz yaklaştılar. Yenildiğimi itiraf ediyorum. Bu tartışmayı sürdürmenin de bir anlamı kalmadı. Tamam. Her şeyi bitirme zamanı geldi. Filofey kardeş, işte şimdi siz de gerçek durumu değerlendirmeye başladınız. Esas söz konusu olan budur. Sizce insanları kamuoyunu rahatlatmak gerekmez mi diye Walter Shermet telkin etmeye başladı. Filofey cevap verdi. Evet, belki de öyledir. Ama Robert Burke'ün ölümüyle sonuçlanan bu akıl almaz kargaşanın suçlusu ben olduğuma göre Tanrı ve insanlar önünde hesap vermeliyim. İşte o an. Yapılan suçlar için mahkeme huzuruna çıkma anı gelmiştir. Benim için meş'um olan bu saatte insanların huzurunda olabildiğimden dolayı mutluyum. Ve onlar benim tövbemin samimiyetini görsünler. Bütün dünyanın gözü önünde bulunduğunu ve söylediği her kelimenin ona büyük kazanç sağlayacağı anlayan Walter Shermet yine bir araya girdi. Filofey kardeş, Filofey kardeş, biz sizden hiçbir harekette bulunmanızı talep etmiyoruz. Tabii ki kalabalığın hisleri keskindir ama bu insanları siz zorladınız. Evet evet anlıyorum. Filofey cevap verdi. İyi niyetiniz için teşekkür ederim. Fakat benim yaptıklarım sıradan anlaşmazlıklar değildir. Onlar için hesap vermek zorundayım. Ben insanlığın fikirlerimi, buluşumu, ruhun kendi kendine yeni idraki gibi algıladığı takdirde zafer kazanacağım. Aksi takdirde ise hezimete uğrayacağımı, kendi buluşumun kurbanı olacağımı ve onun enkazı altında mahvolacağımı zaten biliyordum. Başka yolu yoktu. Neye uğrayacağımı anlıyordum. İşte son sözlerim. İnsanlara herhangi bir kötülük yapmayı aklımdan bile geçirmedim. Gerçekte ise her şey tam tersi oldu. Düşüncelerim kötülüğe dönüştü. Şimdi hepimiz onun önünde güçsüzüz. Ben yine de keşfimden, Cassandra embriyonları fenomeninden ve onların tehlike uyarılarından vazgeçmiyorum. İnsanlar kendi içimizde, emel ve fikirlerimizde biriken kötülüklerin dünyanın sonunu getireceğini bilmeliler. Felaketi yaklaştıran her şey bu kötülüklerin insana genetik kodunda birikmesidir. Ama gökler gürlediğinde vakit çok geçmiş olacak. Salonda gürültü koptu. Öfkeli sesler duyuldu. Seyircilerden birisi hiddetle mikrofona bağırmaya başladı. Tehditleri kesin. Hemen topluma şantaj etmeyi durdurmanızı talep ediyorum. Herkes bilsin. Bu adam insanlık üzerinde uzay diktatörlüğünü kurmak isteyen bir iblistir. Evet, evet. Eski diktatörler Hitler'de, Stalin'de bunu ancak rüyalarında görebilirlerdi. Onlar sadece dünya üzerine hükmetmek istiyorlardı. Onlar bir kan seli içinde geldiler ve gittiler. Bu ise uzaydan şantaj yaparak dünya ağalığına can atıyor. Şimdi o halkın öfkesi için erişilmez bir yerde. Bunun için de insanlığa baskı yapılıyor. Anthony Younger dayanamadı ve o da mikrofona koştu. Mister, kim olduğunuzu bilmiyorum ama mikrofona bağırmadan önce hiç değilse kendinizi tanıtın. Çok sıradan bir ismim var. Smith. John Smith. Evet, John Smith. Kasıtlı mı değil mi? Ama meselenin özünü tahrif ediyorsunuz. Hiç kimse sizin hürriyetinizi ve haklarınızı kısıtlamıyor. İstediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. Fakat bir bilim adamı insanlık tarihinde emsali görülmemiş bir keşif yapan bir alim. Sadece sizin rahatınızı bozmamak için bilimsel araştırmalarının sonuçlarını kamuoyundan saklayamaz ve saklamamalıdır. Filofey'i hakikaten kendi kendinden vazgeçmeye zorlayabilirsiniz. Ama gerçek, gerçek olarak kalır. Cassandra embriyonları mevcuttur. Bundan böyle Cassandra damgası içimizdeki kötülüğün işareti olarak kalacak. Kendi kendimizi kandırmayalım. Gerçekleri görmemezlikten gelmeyelim. Tam tersi benim fikrimce bunu daha dikkatli nasıl söyleyebileceğimi bilmiyorum. Askerlerin şöyle bir sözü var. Ateşi kendi üzerine çekmek. Dinleyin. Ateşi kendi üzerimize çekmek gibi bir şeyi nasıl teklif edersiniz? Ayrıca kim ateş altında kalacak? Kadınları mı kastediyorsunuz diye salondaki kadınlar seslerini yükselttiler. Bunları söyleten içinizdeki erkek bencilliğidir. Kadınların yerine karar verme hakkını erkeklere kim tanıdı? Lanet barbarlık. Burada da kendini gösteriyor. Ateşi üzerime çekmek istemiyorum. Alnımda Cassandra damgasının bu pislik ve yüz karısına çıkmasını istemiyorum. Ekrandan Filofey'in sesi duyuldu. Özür dilerim. Tanrı rızası için özür dilerim. Sözünüzü kesmek istememiştim ama Cassandra işaretinin bir suç ve yüz karası olmadığını da söylemeden edemem. Kesinlikle değil. Cassandra embriyonları sadece nesilden nesile içimizde biriken kötülük hakkında bizi uyarmak istiyorlar. Dünyanın sonu bizim içimizde saklı. İşte bu damga bize bunu haber veriyor. Lütfen sakin olun. Şu an beni dinleyen herkesten son sözlerimi söylememe müsaade etmelerini rica ediyorum. Son gün zarfında seyrettiğim her şey keşfimin zamansız olduğunu, çağdaşlarım tarafından anlaşılmadığını gösteriyor. Bunun için de yok olmaya, hayatıma son vermeye kesin karar verdim. Burada, uzayda kimse tarafından engellenmeden bunu yapabileceğim için şanslıyım. Bu son dakikalarımda beni işiten, gören ve daha sonra hakkımda bilgi sahibi olacak olan tüm insanlardan özür dilemek istiyorum. İyi niyetle bile olsa hepinize acı çektirdim. İşte benim sonum. Şimdi açık fezaya çıkacağım ve hayatımı sona erdireceğim. Bu kaderdir. Bu adımı atmaya artık hazırım. Sadece başlığı giyeceğim. Fakat Pushkin'in de söylediği gibi uzaklarda, bulutlar arkasındaki mağarada, Tanrı'nın komşuluğunda saklanmak isterdim. Şu uzay mağaramı terk etmeden önce, bu son adımı atmadan tüm beni duyan ve görenlere şunları söylemek istiyorum. Dünyaya gönderdiğim keşif ışığını araçları tarafımdan yok edilmiştir. Cassandra damgasının ortaya çıkarılması ile ilgili tüm hesaplamalar ve projeler, araştırma notları da yok edilmiştir. Tüm bunlar benimle birlikte yok oluyor. Bundan sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi rahat olun. Belki de bir zamanlar insanlık yeniden bu konuya başvuracak ama bu bizden sonra gelecekte olacak. Şimdi her şey kendi yoluna girecek. İz bile kalmayacak. Bundan sonra uzay araştırma istasyonunu kontrol edenler sadece kendi hayatım, kader, zaman hakkındaki düşüncelerim ve Cassandra embriyonlarını nasıl ve ne zaman bulduğumu anlatan kayıtlarıma rastlayacaklar. Bunlar geriye bırakacağım tek şeydir. Oğlum Anthony Younger, eğer kabul edersen tüm bu kayıtları sana vasiyet ediyorum. Sevgili Anthony, sana oğlum diye hitap ettiğim için beni bağışla. Ama bu kalbimin sesidir. Herkesin önünde sana böyle hitap edebildiğim için kadere minnettarım. Hayatım öyle oluştu ki çocuğum olmadı. Ve şimdi son saniyelerimde Anthony Younger adlı bir manevi oğlum olduğunu düşüneceğim. Salon susuyordu. Yine filofev sesi duyuldu. Beni bağışlayın insanlar. Gider ayak her şeyi söyleyemiyor insan. Ama giderken bir konuya temas etmeden yapamayacağım. Sık sık beni yalancı rahip, yalancı filofey diye adlandırdılar. Evet, bu böyledir. Kimse beni rahip yapmadı. Kimse bana filofey adını vermedi. Ama kilise töreni, fikre fanatik bağlılık önemli değil. Bu konuda beni anlamanızı istiyorum. Zamanım doldu. Sizinle vedalaşmak istiyorum. Gezegenimizle vedalaşıyorum. Ekranlardan birinde onu tam olarak uzayın enginliklerinde yüzerken görüyorum. Diğer ekranda ise biraz daha büyütülmüş manzaralar, ağaçlar, otlar, taşlar tüm ayrıntısıyla görünüyor. Ama bu da ne? Şimdilik anlaşılmayan, garip ve akıl almaz bir sahne. Eğer bu manzarayı uzay istasyonundan dünyaya yayınlama teknik olarak mümkün olsaydı, kendiniz de görürdünüz. Bakın. Bakın burası deniz, bir okyanus sahili, galiba Atlas Okyanusu. Bakın dalgalar sığ sahile vuruyor ve bakın neler oluyor. Balinaları görüyor musunuz? İşte bir balina sürüsü. Onlar bir dağ gibi su yüzüne çıkıyor. Ve aman tanrım, bu göklerin cezası olmalı. Balinalar kendilerini hızla sahile atıyor. Onlara ne olduğuna bir bakın. Bunlar intiharcı balinalar. Onlara ne olmuş? Niçin sudan çıkıyorlar? Niçin intihar ediyorlar? Bunun anlamı nedir? Böyle yapmaya onları ne mecbur ediyor? Yolunda gitmeyen çekilmez bir şey onları ölüme götürüyor. Acaba bu bizim son emellerimizin sonucu mu? Aynı gün ve saatte. Galiba kendilerini ölüme mahkum eden balinaları anlamaya, hissetmeye başlıyorum. Maalesef bu olayı daha derinden inceleyemeyeceğim. Hayatın bu esrarengiz bulmacasını anlamaya zamanım kalmadı. Tıpkı Robert Burke olduğu gibi. Makalesini okurken fikirlerinin derinliğini anlamaya başlamıştım. Ama yazılanların arkasında bazı açıklanmayan sırlar da gizliydi. Onunla görüşerek ruhun yeni idrakine kavuşacağımı zannediyordum. Yapamadık herhalde, kısmet değilmiş. Şimdi de balinalar. Konuşabilselerdi ne kadar çok şey öğrenirdik. Artık çok geç kalıyorum. Sanki onları duyuyorum. Balinalar beni de beraberlerinde çağırıyorlar. Ben onlarla gidiyorum. Ben de kendini sahile atarak öldüren bir balinayım. Son olarak Robert Burke'e sesleniyorum. Senin karşında çok suçluyum. Balinalara ve sana geliyorum. Elveda. Bunu takip eden tüm karşı konulmaz olaylar salondakilere şok etkisi yaptı. Filofey, bütün dünyanın o an televizyon ekranlarının karşısında bulunan bütün insanların gözü önünde hayattan ayrılıyordu. Uzay rahibinin her bir hareketi onun kararlılığını gösteriyordu. Aleni bir intihar eylemine şahit olduklarını herkes anlıyordu. Ama hiç kimse onu engellemek, ölümün eşiğinden geri çağırmak durumunda değildi. Salonda gergin bir sessizlik hüküm sürüyordu. Hiç kimse kıpırdamıyor, ses çıkarmıyordu. Hepsinin dikkati uzay rahibinin son dakikalarının geçtiği ekrana kilitlenmişti. Aniden Anthony Younger, ölüm hürriyetinin ruhun hiçbir şeyle tazmin edilemeyen, hiçbir şeyle ölçülemeyen devasa trajedisi olduğunu anladı. Bu sırada Filofey büyük feza başlığını giyiyordu. Onu elbisesinin yakasına nasıl monte ettiğini görünüyordu. Bu andan sonra yüzünün ifadesi görünmez oldu. Her şey hazırdı. Sadece dışarıya açılan kapıya gitmek kalıyordu. Filofey geriye baktı ve galiba bir şeyler söyledi. Ama artık sesi duyulmuyordu. Veda işareti olarak elini salladı ve açık uzaya atlamak için kapıya yöneldi. Çıkış kapısı açıldı ve Filofey kendini boşluğa fırlattı. O yıldızların arasına atladı ve sonsuzlukla yüz yüze kaldı. Burada yukarı ve aşağı taraflar, ufuk, sınır ve zaman yoktu. O havada asılı kaldı ve uzay gemisinden tedricen uzaklaşarak yokluğa uçtu. O fezada bir süre uçtu ve az sonra görüş alanından çıktı. Sahile kendini atan balinalar lokma gözlerini fal taşı gibi açarak kumsalda korkunç bir azapla boğuluyorlardı. Onların cesetleri yangından kararmış dağlar gibi her tarafa dağılmıştı. Dünya güneşin etrafında dönüyordu. Ertesi sabah dünya gazeteleri manşetlerinde uzayda ilk intihar eylemi, uzay rahibi Filofey insanlığı Kassandra işareti ile denenmekten azat etti, Tanrı'nın rahmetine kavuşsun gibi başlıklar attılar. Buna benzer sansasyonel yazılar tüm gazetede, televizyon ve radyolardan yayınlandı. Tribün gazetesi Anthony Younger'ın gönderdiği birkaç acil cümleyi yayınladı. Babalarım Filofey ve Robert Burke'ün bıraktığı izden yürüyeceğim. Ayrıca esprili yazılara da rastlamak mümkündü. Yalancı rahibin göklere yükselmesi gerekmiyor. O zaten uzayda sırtüstü yüzüyor. Diğer şaşırtıcı haberlerin yanı sıra artık kaçıncı defa esrarengiz bir haber de yer alıyordu. Atlas Okyanusu'nun batı sahillerinde büyük bir balina sürüsü kendini sahile atmış, bütün hayvanlar ölmüşler. Rusya gazetelerinde ise başka bir tuhaf ve garip haber yer alıyordu. Dün gece Kızıl Meydan'da bilinmeyen kişilerce mozoleye ölü bir kuş, baykuş atılmıştır. Kuşun cesedinde hiçbir patlayıcı mekanizmaya rastlanmamıştır. İki gün sonra Robert Burke'ün defin merasimi oldu. 7. kasetin B yüzü sonu, sayfa 199.